4. Bölüm. Komünist vahşetin dayanağı Darwinizm. Geride bıraktığımız şiddet ve vahşet dolu yüzyılın insanlığa en çok zarar getiren, dünyaya en fazla yayılmış olan ideolojisi kuşkusuz komünizmdi. Karl Marx ve Engels adlı iki Alman filozof tarafından 19. yüzyılda tarihi zirvesine ulaşan komünizm, tüm dünyada Nazilerin ve emperyalist devletlerin soykırımlarını dahi geride bırakacak kadar çok kan döktü. Masum insanların canına kıydı. İnsanlar arasında dehşet, korku ve ümitsizlik yaydı. Bugün bile demir perde ülkeleri ve Rusya dendiğinde insanların gözünde karanlık, puslu, renksiz, cansız sokaklar, tedirginliğin ve korkunun hüküm sürdüğü toplumlar canlanır. Her ne kadar 1991 yılında komünizmin yıkıldığı kabul edilse de arkasında bıraktığı enkaz hala durmaktadır. Eski tüfek komünistler ve Marksistlerin bir kısmı ise her ne kadar liberal hale geldilerse de komünizmin ve Marksizmin karanlık yüzü ve insanları dinden ve ahlaktan uzaklaştıran materyalist felsefe bu insanların üzerindeki etkisini devam ettirmektedir. 20. yüzyılda dünyanın dört bir köşesinde terör estiren bu ideoloji aslında antik çağdan beri var olan bir düşünceyi temsil ediyordu. Bu düşünce materyalist yani maddeyi tek değer olarak gören felsefeydi. Komünizm bu felsefe üzerine bina edilerek 19. yüzyılda dünya gündemine getirildi. Komünizmin fikir babaları Marx ve Engels, materyalist felsefeyi diyalektik adı verilen yeni bir yöntemle açıklamaya çalıştılar. Diyalektik, evrendeki tüm gelişmenin çatışma sayesinde elde edildiği varsayımıydı. Marx ve Engels bu varsayıma dayanarak tüm dünya tarihini yorumlamaya giriştiler. Marx, insanlık tarihinin bir çatışmadan ibaret olduğunu, mevcut çatışmanın işçiler ve kapitalistler arasında geçtiğini ve yakında işçilerin ayaklanıp komünist bir devrim yapacaklarını iddia ediyordu. Komünizmin ikinci kurucusunun en belirgin özellikleri ise her materyalist gibi dine büyük bir düşmanlık beslemeleriydi. Her ikisi de koyu bir ateist olan Marx ve Engels, dini inançların yok edilmesini komünizm açısından zorunlu görüyorlardı. Ancak Marx'ın ve Engels'in önemli bir eksileri vardı. Daha geniş bir kitleyi etkiler altına alabilmek için ideolojilerine bilimsel bir görünüm vermeleri gerekiyordu. İşte 20. yüzyılda yaşanan acılara, kaosa, toplu kıyımlara, kardeşi kardeşe kırdıran eylemlere ve bölücülüğe imza atan tehlikeli ittifak bu noktada ortaya çıktı. Darwin, Türlerin Kökeni adlı kitabıyla evrim teorisini ortaya attı. Ne ilginçtir ki kitabında öne sürdüğü temel iddialar Marx ve Engels'in aradıkları açıklamalardı. Darwin, canlıların yaşam mücadelesi sonucunda yani diyalektik bir çatışmayla ortaya çıktıklarını iddia ediyordu. Dahası yaratılışı inkar ederek dini inançları reddediyordu. Bu Marx ve Engels için bulunmaz bir fırsattı. Marx ve Engels'in Darwin hayranlığı. Darwinizm, komünizm için o kadar büyük bir önem taşıyordu ki Engels, Darwin'in kitabı yayınlanır yayınlanmaz Marx'a şöyle yazdı. Şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin tek kelimeyle muhteşem. Marx ise 19 Aralık 1860 tarihinde Engels'e yazdığı cevabında şöyle diyordu. Bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur. Marx bir başka sosyalist dostu Lazel'e 16 Ocak 1861'de yazdığı mektupta ise Darwin'in yaptığı büyük bir yapıttır. Tarihteki sınıf mücadelesinin doğa bilimleri açısından temelini oluşturuyor diyerek evrim teorisinin komünizm için önemini açıklıyordu. Marx, Darwin'e olan sempatisini ise en önemli eseri olan Das Kapital'i Darwin'e ithaf ederek göstermişti. Kitabın Almanca baskısına el yazısıyla şöyle yazmıştı. Charles Darwin'e gerçek bir hayranı olan Karl Marx'tan. Engels de Darwin'e olan hayranlığını farklı bir yerde şöyle ifade ediyordu. Tabiat, metafizik olarak değil, diyalektik olarak işlemektedir. Bununla ilgili olarak herkesten önce Charles Darwin'in adı anılmalıdır. Engels, Darwin'i Marx ile eş tutacak şekilde övüyor ve Darwin nasıl organik doğadaki evrim yasasını keşfettiyse, Marx da insanoğlunun tarihteki evrim yasasını keşfetti, diyordu. Engels bir başka eserinde ise Darwin'in dine karşı bir teori geliştirmiş olmasının önemini şöyle vurgulamıştı. Darwin, bütün organik varlıkların, bitkilerin, hayvanların ve insanın kendisinin milyonlarca yıldır ola gelen bir evrim sürecinin ürünleri olduğunu kanıtlayarak metafizik doğa görüşüne en ağır darbeyi indirdi. Bundan başka Engels, Maymundan İnsana Geçişte Emeğin Rolü adlı bir kitap yayınlayarak Darwin'in teorisini hemen benimsediğini göstermişti. Amerikalı botanik profesörü Conway Zick ile komünizmin kurucularının Darwinizmi neden büyük bir ısrarla benimsediklerini şöyle açıklar. Marx ve Engels evrim teorisini Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabında yayınlanır yayınlanmaz benimsediler. Evrim, komünizmin kurucuları için insanlığın doğaüstü bir gücün müdahalesi olmadan nasıl ortaya çıkmış olabileceği sorusuna getirilen cevaptı ve dolayısıyla savundukları materyalist felsefenin temellerini desteklemek için kullanılabilirdi. Dahası Darwin'in evrimi yorumlama biçimi, yani evrimin bir doğal seleksiyon süreci içinde geliştiği teorisi onlara o zamana dek hakim olan teolojik düşüncelere karşı koyma fırsatı veriyordu. Doğal seleksiyon teorisi sayesinde bilim adamları organik dünyayı materyalist bir terminolojiyle yorumlama fırsatı elde etmiş oluyorlardı. Tom Biddle ise Marx ile Darwin arasındaki bağlantının asıl nedenlerini şöyle açıklamaktadır. Marx, Darwin'in kitabına ekonomik sebepler dolayısıyla hayran kalmamıştır. Marx'ın Darwin'in kitabına hayranlığının en önemli nedeni Darwin'in evrenin tamamen materyalist olmasıdır. Bu önemli noktada Darwin ve Marx gerçek birer yoldaştırlar. Darwinizm-Marksizm bağlantısı bugün herkesçe kabul edilen çok açık bir gerçektir. Karl Marx'ın hayatını anlatan kitaplarda dahi bu bağlantı mutlaka belirtilmektedir. Örneğin Marksist kitapları yayınlayan bir yayın evi tarafından çıkartılan Karl Marx biyografisinde bu bağlantı şöyle tarif edilir. Darwinizm, Marksist felsefeyi destekleyen, geçerliliğini kanıtlayan ve geliştiren bir dizi gerçeği takdim etti. Darwinist evrimci fikirlerin yayılması, toplumda bir bütün olarak Marksist düşüncelerin emekçi halk tarafından kavranılması için elverişli zemin yarattı. Marx, Engels ve Lenin, Darwin'in düşüncelerine büyük değer verdiler ve bunların taşıdığı büyük bilimsel öneme işaret ettiler. Böylelikle bu düşüncelerin yaygınlaşmasında hız kazandırdılar. Görüldüğü gibi Marx ve Engels, Darwin'in evrim kuramının kendi ateist dünya görüşlerine bilimsel bir destek oluşturduğunu zannederek sevinmişlerdi. Ancak böyle bir sevince kapılmakta aceleci davranmışlardı. Çünkü evrim teorisi 19. yüzyılın bilimsel açıdan ilkel ortamında ortaya atıldığı için kabul görebilmiş, hiçbir bilimsel delili olmayan yanılgılarla dolu bir teoriydi. 20. yüzyılın ikinci yarısında gelişen bilim, evrim teorisinin geçersizliğini ortaya çıkardı. Bu, Darwinizm için olduğu kadar materyalist ve komünist dünya içinde çöküş anlamı taşıyordu. Ancak materyalist görüşe sahip bilim adamları, Darwinizmin çöküşünün kendi ideolojilerinin de çöküşü demek olduğunu bildikleri için Darwinizmin çöküşünü insanlardan gizlemek için her türlü yönteme başvurdular. Marx ve Engels'in takipçilerinin Darwin hayranlığı. Marx ve Engels'in milyonlarca insanın ölümüne, yüz milyonlarcasının acı, korku, dehşet içinde yaşamasına neden olan takipçileri de evrim teorisini büyük bir coşku ve ilgiyle benimsemişlerdi. John Moore, Marx ve Engels'in fikirlerini Rusya üzerinde tatbik eden Sovyet liderlerin evrime olan bağlılıklarını şöyle dile getirmektedir. Sovyetler Birliği liderlerinin düşüncelerinin kökleri çok derin evrimci bir bakış açısına dayanmaktadır. Marx'ın hayal ettiği komünist devrim projesini hayata geçiren kişi Lenin'di. Rusya'daki komünist Bolşevik hareketinin lideri olan Lenin, ülkedeki çar rejimini silah zoruyla yıkmayı amaçlıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın karmaşası Bolşeviklere aradıkları fırsatı verdi. Lenin'in önderliğindeki komünistler Ekim 1917'de iktidarı silah zoruyla ele geçirdiler. Rusya devrimin ardından komünistler ve çar yanlıları arasında geçen 3 yıllık kanlı bir iç savaşa sahne oldu. Lenin de diğer komünist liderler gibi Darwin'in teorisinin savunduğu diyalektik materyalist felsefenin temel dayanağı olduğunu sık sık vurguluyordu. Bir sözünde Darwinizme bakış açısını şöyle ifade etmişti. Darwin, hayvan ve bitki türlerinin birbirleriyle ilgisi olmadığı, onları Allah'ın yarattığı ve bu yüzden değişmez oldukları inancına son vermiştir. Bolşevik devriminin Lenin'den sonraki en büyük mimarı sayılan Trotski de yine Darwinizme büyük önem veriyordu. Darwin'e olan hayranlığını şu sözlerle ifade etmişti. Darwin'in buluşu tüm organik madde alanında diyalektiğin en büyük zaferi oldu. Lenin'in 1924'te ölümünün ardından Komünist Parti'nin başına dünyanın en kanlı diktatörü sayılan Stalin geçti. Stalin 30 yıl süren iktidarı boyunca adeta komünizmin nedenli acımasız bir sistem olduğunu ispatlamaya çalışacaktı. Stalin'in ilk önemli icraatı Rusya nüfusunun %80'ini oluşturan köylülerin tarlalarına devlet adına el koymak oldu. Kolektivizasyon adı verilen ve özel mülkiyeti yok etmeye yönelik bu politika gereği Rus köylülerinin bütün mahsulü silahlı görevliler tarafından toplandı. Bunun sonucunda korkunç bir açlık baş gösterdi. Yiyecek hiçbir şey bulamayan milyonlarca kadın, çocuk ve yaşlı açlıktan kıvranarak yaşamını yitirdi. Sadece Kafkasya'daki ölü sayısı 1 milyondu. Stalin bu politikasına direnmeye çalışan yüz binlerce insanı ise Sibirya'nın korkunç çalışma kamplarına yolladı. Tutsakların çok ağır şartlarda ölesiye çalıştırıldıkları bu kamplar bu insanların çoğuna mezar oldu. Öte yandan on binlerce insan Stalin'in gizli polisi tarafından idam edildi. Aralarında Kırım ve Türkistan Türklerinin de bulunduğu milyonlar Rusya'nın uzak köşelerine zorla göç ettirildi. Stalin tüm bu kanlı politikaları sonucunda yaklaşık 20 milyon insan katletti. Tarihçilerin bildirdiğine göre bu vahşetten özel bir zevk duyuyordu. Kremlin'deki çalışma masasında oturup toplama kamplarında öldürülen ya da idam edilen insanların sayılarını içeren listeleri incelemekten büyük keyif alıyordu. Stalin'i bu denli acımasız bir katil haline getiren etken kişisel psikolojik durumunun yanı sıra inandığı materyalist felsefeydi. Bu felsefenin en temel dayanağı ise Stalin'in kendi yorumuyla Darwin'in evrim teorisiydi. Darwin'in fikirlerine verdiği önemi şöyle açıklıyordu. Genç nesillere üç şeyi öğretmeliyiz. Dünyanın yaşını, jeolojik orijinini ve Darwin'in öğretilerini. Stalin henüz hayattayken yayınlanan Stalin'in hayatındaki dönüm noktaları isimli kitapta Stalin'in nasıl ateist olduğu yakın bir çocukluk arkadaşı tarafından şöyle anlatılıyordu. Çok erken yaşlarda henüz Hristiyan kilisesinde bir öğrenciyken yoldaş Stalin eleştirel bir mantık ve devrimci bir duygu geliştirdi. Darwin'i okumaya başladı ve bir ateist oldu. Stalin'in gençlik arkadaşı Lurze ise Stalin'in artık Allah'a inanmadığını ve bunun nedeni olarak da kendisine Darwin'in kitabını gösterdiğini, okuması için kendisine de baskı yaptığını aktarır. Stalin'in evrim teorisine körü körüne bağlılığının önemli bir göstergesi ise yönetime geldiği dönemde Sovyet eğitim sisteminin Mendel'in genetik kanunlarını reddetmesiydi. 20. yüzyılın başından itibaren bütün bilim dünyası tarafından kabul edilen bu kanunlar, Lamarck'ın ortaya attığı kazanılmış özelliklerin sonraki nesillere aktarılması iddiasını geçersiz kılıyordu. Bunun evrim teorisine karşı büyük bir darbe ve aynı zamanda büyük bir tehlike olduğunu gören Lysenko adlı Rus bilim adamı düşüncelerini Stalin'e açtı. Lysenko'nun fikirlerinden etkilenen Stalin onu resmi bilim kurumlarının başına getirdi ve evrime darbe vuran genetik bilimi Stalin'in ölümüne kadar Sovyetler Birliği'nin hiçbir bilim kurumunda ya da okulunda kabul görmedi. Stalin dönemindeki Sovyetler Birliği bir anda milyonlarca insan için hayatının her an tehlikede olduğu, hiçbir suçu olmadığı halde her an alınıp götürülebileceği, görülmemiş eziyetler görebileceği bir kaos ortamına dönmüştür. Sadece komünizm değil, aynı zamanda faşizm tarihi de bu tür tavırlarla doludur. Lenin, Stalin, Mao, Hitler, Mussolini gibi kanlı liderlerin ve savundukları ideolojilerin hepsinin aynı kaynaktan beslendikleri, her birine vahşet ve acımasızlığın aynı kaynak tarafından meşru ve tek yol olarak gösterildiği son derece açık ve kesin bir gerçektir. Kısacası söz konusu kişilerin arkasında başka bir suçlu daha vardır. Bu dengesiz ve insanlıktan uzak liderlerin peşlerinden milyonları sürükleyerek onlara suç işlettirebilmelerinin nedeni materyalist felsefenin ve Darwinizmin onlara verdiği göstermelik bilimsel güç ve destektir. Darwin'in ve Marx'ın Çin elçisi Mao Zedong. Stalin'in totaliter rejimi sürerken Darwinizmi kendisine bilimsel dayanak sayan bir başka komünist rejimde Çin'de kuruldu. Mao Zedong'un önderliğinde komünistler uzun bir iç savaş sonucunda 1949 yılında iktidara geldiler. Mao kendisine büyük destek veren müttefiki Stalin gibi baskıcı ve kanlı bir rejim oluşturdu. Çin sayısız politik idama sahne oldu. İlerleyen yıllarda ise Mao'nun Kızıl Muhafızlar adını verdiği genç militanlar ülkeyi tam bir terör ortamına sürükleyecekti. Mao kurduğu bu düzenin felsefi dayanağını ise Çin sosyalizminin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayanmaktadır diyerek açıkça belirtmişti. Bir Marksist, ateist ve evrimci olan Mao, ileriye doğru büyük sıçrama olarak isimlendirdiği hareketin okuma materyallerinin Charles Darwin'in eserleri ve ayrıca evrim teorisini destekleyen diğer materyaller olacağı emrini vermiştir. Çin komünistleri 1950'lerde iktidara geldiklerinde evrim teorisini ideolojilerinin temeli olarak aldılar. Hatta Çinli entelektüeller evrim teorisini çok önceden kabul etmişlerdi. 19. yüzyılda Batı, Çin'i izole olan ve eski geleneklerini sürdüren bir uyuyan dev olarak görüyordu. çok az Avrupalı, Çinli entelektüellerin Darwin'in evrim teorisini hevesle benimsediklerini ve değişim için ümit vaat ettiğini kavradıklarını anladı. Çinli yazar Hu Shihe göre 1898'de Thomas Huxley'nin Evrim ve Etik kitabı yayınlandığında Çinli entelektüeller tarafından hızla onaylandı. Zengin kişiler ucuz Çin yayımlarına sponsorluk ettiler. Böylece kitlelere geniş bir şekilde yayılabildi. İşte Uzak Doğu'nun bu büyük ülkesinde komünizmi sahiplenen ve komünist devrime öncülük eden kişiler, Darwinci fikirleri hevesle benimseyen bu entelektüeller oldu. Çin gibi çok sayıda köklü panteist inanca sahip, köklü geçmişe sahip bir ülkenin dahi Darwinizmin ve komünizmin kıskacına girmesi zor olmadı. Kanadalı Darwinist filozof Michael Ruse, New Scientist dergisinde yayınlanan bir makalesinde 20. yüzyılın başındaki Çin için şu değerlendirmeyi yapar. Batı'da evrim teorisi dini ve entelektüel bir engel ile karşılaşmıştı. Ancak Çin'de böyle olmadı ve Darwinizm bir kere de köklendi. Aslında bazı açılardan Darwin neredeyse bir Çinli gibi kabul ediliyordu. Taoist ve Neo-Konfüçyusçu düşünce her zaman insanların eşyalığını vurgulamıştır. Varlığımızın hayvanlarınkiyle aynı olması fikri onlar için büyük bir şok olmadı. Bugün resmi felsefe bir çeşit Marksizm-Leninizm'dir. Fakat Darwinizmin seküler materyalist yaklaşımı olmadan taban Mao'ya ve onun devrimcilerine bağlanamazdı. Michael Ruse'un ifade ettiği gibi Darwinist anlayışın köklü olarak yerleşmesiyle Çin, komünizmi çok kolay benimsedi. Tarihin en azılı katillerinden biri olan Mao Zedong'un tüm katliamlarına Darwinist telkinlerle uyutulan Çin halkı daima seyirci kaldı. Ancak komünizm yalnızca Çin'de değil, daha pek çok ülkede gerilla mücadelelerine, kanlı terör eylemlerine ve iç savaşlara neden oldu. Bunların arasında Türkiye'de vardı. 1960'lı ve 70'li yıllarda Türkiye'de komünist bir devrim yapma hayaliyle devlete karşı silaha sarılan örgütler, ülkeyi karanlık bir terör ortamına sürüklediler. Komünist terör 1980 sonrasında ise bölücülük akımıyla birleşti ve on binlerce vatandaşımızın ölümüne, polis ve askerimizin şehit olmasına neden oldu. 150 yıldır dünyayı bu şekilde kana bulayan komünist ideoloji her zaman için Darwinizmle iç içe oldu. Bugün de hala komünistler Darwinizmin en önde gelen savunucuları konumundadırlar. Hemen her ülkede evrim teorisini ısrarla savunan çevrelere bakıldığında Marksistlerin hep ön safta oldukları görülür. Çünkü evrim teorisi Karl Marx'ın söylediği gibi doğa bilimleri açısından komünist ideolojinin temelini oluşturmaktadır ve komünizmin dinsizliğine en önemli sahte bilimsel desteği vermektedir. Darwinizm, komünizm ittifakının temeli, din düşmanlığı. Materyalistlerin ve komünistlerin Darwinizme olan bağlılıklarının en önemli nedeni daha önce de belirtildiği gibi Darwinizmin ateizme sağladığı göstermelik dayanaktır. Materyalist felsefe tarih boyunca var olmuş ancak 19. yüzyıla dek bazı filozofların teorik kitaplarıyla sınırlı kalmıştı. Bunun en önemli nedeni bu döneme kadar bilim adamlarının büyük bir bölümünün Allah inancına sahip yaratılış gerçeğine inanan insanlar olmalarıdır. Ne var ki 19. yüzyılda materyalist felsefe Darwin'in teorisiyle birlikte doğa bilimlerine uygulanmış oldu. Darwinizm 19. yüzyıla damgasını vuran ve sosyal etkilerini en çok 20. yüzyılda gösteren din dışı materyalist kültürün en büyük dayanağıydı. Bu materyalist kültürden doğan ideolojiler ise buraya kadar ele aldığımız gibi iki büyük dünya savaşının sayısız iç savaş ve terör eyleminin, soykırımların, sömürü ve vahşetlerin ateşleyicisi oldular. Bu belalar nedeniyle 10 milyonlarca insan yaşamını yitirirken 100 milyonlarcası insanlığa yakışmayacak şekilde zulüm gördüler. En kötü muamelelere maruz bırakıldılar. Darwinist, materyalist görüşü benimseyen teröristler, İlkel ataları olduğunu iddia ettikleri hayvanlar gibi dağlara çıktılar. Mağaralarda rezil koşullarda yaşadılar. Hiç düşünmeden adam öldürebildiler. Bebeklerin, yaşlıların, masumların canlarına kıyabildiler. Ne kendilerini ne de diğer insanları Allah'ın yarattığı bir ruha, akla, vicdana ve anlayışa sahip varlıklar olarak görmedikleri için hayvanın hayvana yaptığını birbirlerine yaptılar. Stalin'in yıktırdığı onlarca kilise ve cami ise komünizmin din düşmanlığının göstergelerinden sadece bir tanesiydi. David Jorowsky, Sovyet Marksizmi ve Doğa Bilimi isimli kitabında bu ilişkiyi şöyle açıklar. Bilimsel yetersizliğine rağmen evrimin ileri sürdüğü bilimsel karakter her türlü Allah karşıtı sistemi ve uygulamaları haklı çıkarmak için kullanıldı. Şimdiye kadar bunlardan en başarılısı komünizm gibi gözüküyor. ve bütün dünyadaki taraftarları komünizmin evrim bilimini temel aldığını söyleyerek kandırılmışlardır. Komünizmin ve materyalizmin din düşmanlığı, Bolşevik ihtilali ve sonrasında tüm şiddetiyle kendini gösterdi. Kilise ve camiler yıkıldı. Yeni sosyalist toplumun dışına itilen toplumsal kategoriler arasında din adamları da önemli bir yer tutuyordu. Toplumun büyük çoğunluğu dindar olmasına rağmen insanların ibadetlerini yerine getirmeleri engelleniyordu. Hristiyanların kiliseye gittikleri pazar gününü devreden çıkarmak için ortak tatil günü kavramı kaldırıldı. Herkes 5 gün çalışacak, herhangi bir gün tatil yapacaktı. Komünistler bu önlemin dinin kökünü kazımaya yönelik savaşı kolaylaştıracağını düşünüyorlardı. Bu uygulamaların ardından 1928 ile 1930 yıllarında din adamlarının ödedikleri vergi 10 kat arttırıldı. Yiyecek karneleri ellerinden alındı. Tüm sağlık hizmetlerinden mahrum edilmeleri anlamına gelen medeni haklardan yoksun bırakıldılar. Sık sık tutuklandılar, yerlerinden edildiler, sürgüne gönderildiler. 1936 yılına gelindiğinde camilerin %65'i, kiliselerin %70'i yakılıp yıkılmıştı. Din karşıtı uygulamaların en şiddetlilerinden biri de Arnavutluk'ta yaşandı. Arnavutluğun komünist lideri ve dinsizliğiyle tanınan Enver Hoca, 1967'de Arnavutluğu dünyanın ilk dinsiz ülkesi ilan etti. Din adamları sebepsiz yere gözaltına alındılar. Bir kısmı gözaltındayken öldürüldü. 1948 yılında iki psikopos 5000 din adamıyla birlikte kurşuna dizildi. Aynı şekilde Müslümanlar da öldürülüyorlardı. Ülkenin Nendori gazetesinde 327'si Katolik mabet olmak üzere toplam 2169 cami ve kilisenin kapatıldığı duyuruldu. Tüm bu uygulamaların nedeni kuşkusuz komünizmin Allah'ın varlığını körü körüne inkar eden, dinden tamamen kopmuş, sadece maddeye inanan ve maddeye değer veren toplumlar oluşturma hedefiydi. Aslında komünizmin en büyük amaçlarından biri buydu. Çünkü komünist liderler ancak makineleşmiş, duygusuz, duyarsız, en önemlisi Allah'tan korkmayan kitleleri diledikleri gibi yönlendirebileceklerini, onlara istedikleri kadar cinayet işlettirerek zulüm yaptırabileceklerini biliyorlardı. Bu noktada evrim teorisi ateizmi sözde bilimsel bir gerçek gibi göstererek komünizme büyük bir destek sağladı. Darwinizmin ateizmi destekleyen ve dine göre yasak olan her türlü zulüm, baskı, çatışma ve kıyımı meşrulaştıran iddiaları 20. yüzyılın bütün kan döken, insan hayatını hiçe sayan ideolojilerini bu şekilde teşvik etti. Geçtiğimiz yüzyıl işte bu nedenle ardı arkası kesilmeyen savaşlar, katliamlar, ayaklanmalar, şiddet eylemleri, kavgalar ve düşmanlıklarla doludur. Darwinist komünistlerin dünyaya getirdikleri zulüm ve dehşet. Anarşi ve terör, Marksizmin ve komünizmin vazgeçilmez bir yöntemidir. Marksizmin terör ve şiddete olan eğilimi, ünlü Paris Komünü deneyimiyle birlikte Marx henüz hayattayken ortaya çıkmıştır. Terör, özellikle de Marx'ın teorisini pratiğe döken Lenin'le birlikte komünist ideolojilerin ayrılmaz parçası haline gelmiştir. Dünyanın dört bir yanında komünistler milyonlarca insanın kanını dökmüş, terör örgütleri kurarak insanlara acı, korku ve dehşet yaşatmıştır. İlerleyen sayfalarda da görüleceği gibi bugün tüm komünist liderler yaptıkları zulüm ve kıyımlarla hatırlanmaktadırlar. Ancak buna rağmen bazı çevreler hala bu eli kanlı, acımasız katillerin resimleriyle duvarlarını süsleyebilmekte, hala bu sadist ruhlu insanları kendilerine yol gösterici olarak kabul edebilmektedirler. Her ne kadar bazı komünistler şiddetin ve terörün komünizmin bir uygulaması olmadığını, ancak bazı kişilerin uygulamasında yer alarak komünizme mal edildiğini iddia etseler ve komünizmi aklamaya çalışsalar da ortada inkar edilmez bir gerçek vardır. Komünizmin kurucuları şiddeti ve terörü bizzat savunmuşlar ve ideolojileri için zaruri görmüşlerdir. Amerikalı siyaset bilimci Samuel Francis bu konuda şu yorumu yapar. Marx ve Engels devrimin her zaman kuvvet zoruyla olacağını savunurlar. Devrimcilerin hakim güce karşı şiddet kullanmak zorunda oldukları konusunda ısrarlıdırlar ve her zaman terörizme verdikleri desteği açıkça belirtmişlerdir. Karl Marx, ayaklanma savaş kadar bir savaştır demiş ve kendini devrimci siyasetin en önde gelen isimlerinden olan Danton'un şu sözlerini düstur edinmiştir. Saldır, saldır, gene saldır. Terörün sistemli olarak kullanılmasının gerekliliği konusunda Lenin'in de çok açık ifadeleri vardır. Bunlardan birkaçı şöyledir. Propagandacılar her grubu basit bomba formülleriyle donatmalılar. Onlara işin mahiyeti hakkında açıklamalar yapmalı ve gerisini onlara bırakmalılar. Gruplar derhal askeri eğitimlerine, operasyonlara katılarak başlamalılar. bazıları bir casusun öldürülme işini veya bir polis karakolunu basma görevini üstlenmeli. Bir kısmı ise banka soymalı. Biz politik öldürmelere kesinlikle karşı değiliz. Sadece geniş halk kitleleriyle doğrudan bağlantılı olan bireysel terörist hareketler değer taşırlar. Bazı kimseler bizi zalimliğimiz sebebiyle ayıpladıkları zaman bu kişilerin en basit Marksist prensipleri dahi nasıl unutabildiklerine hayret etmekteyiz. Bir işçi toplantısında söz aldığında ise Lenin, terörün kendileri için ne kadar vazgeçilmez olduğunu şu dehşet verici ifadeleriyle açıklamıştır. Eğer kitleler kendiliğinden ayağa kalkmazlarsa hiçbir şey başaramayız. Spekülatörlere karşı terör uygulamadığımız, hemen oracıkta kafalarına bir kurşun sıkmadığımız sürece hiçbir yere varamayız. Rusya'daki Ekim devriminin en önemli liderlerinden biri olan Trotski ise Lenin'in ifadelerini pekiştirecek şekilde şöyle söyler. Fakat ihtilal, ihtilalci sınıftan emrindeki bütün yöntemlerle gayesine varmasını talep eder. Eğer gerekirse silahlı bir ayaklanma ile, eğer mecbur olursa terörizmle. Trotski bir başka konuşmasında ise daha da ileri giderek şöyle demiştir. Partimiz iç savaş içindir. İç savaş ekmek için mücadeledir. Yaşasın iç savaş. Lenin ve Trotski gibi komünist teorisyenlerin bu kuramları Rusya'daki Bolşevik devriminde pratiğe döküldü. Devrim sürecinin yaşandığı 1917 sonbaharında geniş çaplı katliamlar, yağmalar ve vicdana sığmayan bir vahşet başladı. Devrime karşı olanlar veya karşı olacağından şüphe edilen insanlar sebepsiz yere toplanıyorlar, tutuklanıyorlar, kurşuna diziliyorlardı. Evler yağma ediliyor, yıkılıp yakılıyordu. Lenin ve Trotski ile başlayan terör Stalin yıllarında katlanarak devam edecekti. New York Times'tan Harrison Salisbury, Sovyet sistemi, terör ve esir kampları ile ilgili olarak şu yorumu yapıyordu. Bir kıtaya hakim olan terör. Yüz binlerce kişi idam edildi. Sovyet teröründe milyonlarca kişi öldü. Bunların yanında Çar bile daha masum kaldı. Yılda 3-4 milyon kadın ve erkek tutuklanıp sürgüne yollanıyordu ve suçlarının ne olduğunu bile bilmiyorlardı. Düşünmenin bile ürküttüğü, sistemli ve aralıksız devam eden şeytani bir uygulama hüküm sürüyordu. Özellikle Kırım Türkleri, Orta Asya Türkleri, Kazaklar gibi Rus olmayan halklar Sovyet rejiminin terörüne maruz kaldılar. Rus toplumunu Kazaklardan arındırmakla görevli özel mahkemeler olan Troikalar kuruldu. Sadece 1920 yılının Ekim ayında dahi bu troikalar 6000'den fazla kişiyi ölüme mahkum etti ve bu kararlar derhal infaz edildi. Rejime karşı çıkan ve yakalanmayanların aileleri, hatta bazen komşuları sistematik şekilde rehin alındı ve toplama kamplarına kapatıldılar. Ukrayna kamplarından birinin şefi Martin Lastis, raporlarından birinde bunların gerçek birer ölüm kampı olduğunu şöyle itiraf ediyordu. Maykop yakınlarındaki bir kampta toplanan rehineler, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar çamur içinde ve Ekim soğuğunda korkunç şartlarda yaşıyor, sinekler gibi ölüyorlar. Kadınlar ölmemek için her şeyi yapmaya hazır. Kampı korumakla görevli askerler bu kadınların ticaretini yapmak için bu durumdan yararlanıyorlar. Darwinizmin etkisindeki komünist ihtilalciler gözü dönmüş bir şekilde insan kıyımı yapıyorlardı. O döneme ait belgelerden anlaşıldığına göre tek amaç toplu katliamdı. Ne kadar çok insan öldürürlerse o kadar çok başarı elde edeceklerine inanıyor gibiydiler. Komünist devrime karşı olduğundan şüphelendikleri herkesi yok etmeyi amaçladıkları aldıkları bir karar da şöyle açıklanmaktadır. Karşı devrimle savaş için olağanüstü komite çılgınca bir tutuklama ve idam eğlencesine daldı. Lander'e göre kızıl terör meselesi kolay bir şekilde çözüldü. Komite bir günde 300 kişiyi idam etme kararı aldı. Komite şehri ve çevre kasabalar için kotalar oluşturuldu ve parti örgütlerine idam listeleri hazırlamaları emredildi. Daha iyi bir fikir olmadığından hastanede bulunan insanların öldürülmesine karar verildi. Komünist taraftarı bir gazete olan Krasni Meç'in ilk sayfasının başyazısında okuyuculara açıklandığı gibi komünistler her şeyi mübah görüyorlardı ve kızıl bayrağın renginin oluşması için kan akıtılması gerektiğine inanıyorlardı. Bize göre her şey mübah. Zira biz dünyada zulmetmek veya köleleştirmek için değil, insanlığı zincirlerden kurtulmak için ilk kılıç çekenleriz. Kan mı? Oluk oluk aksın. Çünkü yalnızca kan, korsan burjuvazinin kara bayrağını, devrimin bayrağı olan kızıl sancağı ebediyen boyayabilir. Çünkü yalnızca eski dünyanın ölümü bizi çakalların dönüşünden ebediyen kurtarabilir. tüm bu işkencelerin yanı sıra Stalin tarafından köylülerin ürünlerine zorla el koyan Zoralım birlikleri kuruldu. Bu birlikler de halka türlü zulümlerde bulunuyorlardı. 14 Şubat 1922'de bir müfettiş şunları yazıyordu. Zoralım birliklerinin haksız uygulamaları akıl almaz boyutlara ulaştı. Tutuklanan köylüler sistematik biçimde soğuk hangarlara kapatılıyor, kırbaçla dövülüyor ve ölümle tehdit ediliyor. Teslim etmeleri gereken kotanın tamamını dolduramıyorlar. Elleri kolları bağlanıp çıplak bir şekilde köyün ana caddesi boyunca koşmaya zorlanıyor ve sonra da soğuk bir hangara tıkılıyor. Çok sayıda kadın bayılana kadar dövüldükten sonra çıplak olarak karda açılan çukura konuluyor. Stalin, İspanya'nın da Sovyetler Birliği için fırsatlar sunduğuna ve bu ülkeye de müdahale etmenin fayda getireceğine inanıyordu. Bu nedenle İspanya İç Savaşı'nda komünistlere destekleyerek taraf oldu. Ancak bununla birlikte Sovyetler Birliği'ndeki terörü İspanya'ya taşıdı. Burada yapılan işkence ve zulme bir örnek ise 1938 yılının başında 200 anti-Stalinistin tutulduğu bir toplama kampıydı. Buradan kurtulan tutuklulardan biri bu kampı şöyle anlatıyor. Stalinciler burayı bir çeka yapmak istedikleri sırada biz küçük mezarlığı temizliyorduk. Çekacıların aklına şeytani bir fikir geldi. Açık mezarlarıyla, iskeletleriyle ve kokuşmaya başlayan yeni cesetleriyle mezarlığı olduğu gibi bıraktılar. Ve en yola gelmez mahkumları geceler boyunca buralara gömdüler. Bundan başka daha vahşi işkenceler de uygulandı. Birçok mahkum günler boyunca ayaklarından baş aşağı asıldı. Diğerleri zar zor nefes alabilsinler diye yüz hizasında birkaç küçük delik bulunan daracık dolaplara kapatıldı. Çok daha kaba bir işkence yöntemi daha vardı. Çekmece adı verilen bu yöntemde mahkumlar kapalı sandıkların içinde çömelerek duruyor ve günlerce bu pozisyonda kalmak zorunda bırakılıyordu. Bazıları bu durumda 8-10 gün kımıldayamadan kaldı. Papa 11. Pius ise 1931 tarihinde Quadra Gesimo Anno başlığını taşıyan papalık bildirisinde komünizmin dünyaya getirdiği şiddet için şöyle demişti. Komünizm öğretisinde ve eylemlerinde gizlenmeden ve dolambaçlı yollara sapmadan açıkça ve en şiddet içerenleri de dahil bütün olanakları kullanarak ulaşmaya çalıştığı çifte bir amaca sahip. Amansız bir sınıf savaşı ve özel mülkiyetin tamamen ortadan kaldırılması. Bu amacın peşinde koşarken korktuğu ya da saygı duyduğu hiçbir şey yoktur. İktidarı ele geçirdiği yerde inanılması güç ve olağanüstü derecede vahşi ve acımasız görünüyor. Doğu Avrupa'nın ve Asya'nın birçok ülkesinde üst üste yaptığı korkunç katliamlar ve yıkımlar buna tanıklık ediyor. Okuduğumuz alıntıda da ifade edildiği gibi komünizmin ana amaçları amansız bir sınıf savaşı ve özel mülkiyetin tamamen ortadan kaldırılmasıydı. Yani amaç Darwinizmin biyoloji alanında uyguladığı evrim teorisinin insan toplumları içinde de uygulanması ve insanların doğadaki vahşi hayvanlar gibi bir çatışma, savaş içinde olmasıydı. Komünizm belasının sıçradığı ülkeler bu fikirlerin acısını yıllar boyunca çok yoğun yaşadılar. Komünizmin getirdiği belalar Rusya ile sınırlı değildi. Sıçradığı ülkeler içinde en çok zarar görenlerden biri de Çin oldu. Darwinist Mao Zedong ve katliamları. Çin'in komünist lideri Mao'nun iki önemli rehberi vardı. Daha önce de değindiğimiz gibi bunlardan biri Darwin, diğeri ise Stalin'di. Mao'nun şahsında birleşen bu iki tehlikeli isim, Çin tarihinde de büyük trajedilere, karanlık ve uzun bir döneme damgasını vurdu. Mao Zedong'un direktifleriyle 6 ila 10 milyon arasında kişi doğrudan öldürüldü. 10 milyonlarca karşı devrimci ömürlerinin önemli bir bölümünü cezaevlerinde geçirdi ve 20 milyonu buralarda öldü. 1959-1961 yıllarında ileriye doğru büyük sıçrama diye adlandırılan dönemde tümüyle Mao'nun aşırı projelerinin feci bir sonucu olarak 20 ile 40 milyon arasında insan ise açlıktan öldü. Tiananmen Meydanı'nda Haziran 1989'daki katliam ise Çin'in yakın geçmişte yaşadıklarının bir örneğidir. Doğu Türkistan'da Müslüman Türklere uygulanan zulüm ve soykırım ise hala devam etmektedir. Çin'de gerçekleşen komünist devrimde büyük vahşetler ve insanlık dışı olaylar yaşandı. Adeta toplu bir hipnozun etkisi altına giren halk her türlü vahşeti destekliyor, katliamları seyrederken destek verdiklerini gösteren naralar atıyorlardı. Çok korkunç ve dehşet verici bir ortam hakimdi. Tarihçilerden ve öğretim üyelerinden oluşan bir ekip tarafından hazırlanan ve komünizm adı altında işlenen suçların bir araya toplandığı Komünizmin Kara Kitabı isimli kitapta komünizmin vahşi uygulamaları şöyle tarif edilmişti. Hepsi ölüme mahkum edilen devrim karşıtları, bütün halkın davet edildiği açık duruşmalarda kızıl muhafızlar tarafından parçalanıyordu. Halk ise bu esnada öldür, öldür diye bağırıyordu. Kızıl muhafızlar bazen parçaları kızartıp yiyor ya da hala canlı olan mahkumun gözleri önünde ailesine yediriyordu. Herkes eski mülk sahibinin karaciğerinin ve kalbinin yendiği ziyafetlere ve konuşmacının yeni kesilmiş kafalardan yapılmış bir kazık dizisi önünde konuştuğu toplantılara davetliydi. Çin'de yamyamlığa varacağı kadar şiddetlenen nefret ve vahşet hakimdi. Komünist vahşetin acı bilançosu. Komünizmin girdiği Kamboçya, Kuzey Kore, Laos, Vietnam, Doğu Avrupa ve Afrika ülkeleri gibi ülkelerin hepsinde benzeri vahşet örnekleri yaşanmıştır. Komünizmin bu kanlı bilançosu, Komünizmin Kara Kitabı adlı eserde şöyle özetlenir. Kimi uygulamalar belli rejimlerde daha ön plana çıksa da suç işleme yöntemleri önemli ölçüde benzerlik taşıyordu. Farklı yöntemlerle katletme, kurşuna dizme, asma, suda boğma, sopayla döverek ve kimi durumlarda zehirli gaz ya da araba kazasıyla öldürme, açlık yoluyla imha, kıtlık oluşturarak ya da açlara yardım etmeyerek sürgüne gönderme, yolda ya da zorunlu ikamet yerinde veya çalışma kamplarında meydana gelen ölümler. İç savaş olarak adlandırılan dönemlerin durumuysa daha karmaşıktır. Neyin isyancılar ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların sonucu, neyin sivil halkın katli olduğunu ayırt etmek kolay değildir. Bununla birlikte her ne kadar asgari rakamlara dayalı olsa ve uzun araştırmalar gerektirse de yine de bir sıralama yapmamıza ve konunun vehametini açıkça görmemize imkan sağlayacak bir ön bilanço çıkarmamız mümkündür. Sovyetler Birliği 20 milyon ölü, Çin 65 milyon ölü, Vietnam 1 milyon ölü, Kuzey Kore 2 milyon ölü, Kamboçya 2 milyon ölü, Doğu Avrupa 1 milyon ölü, Latin Amerika 150 bin ölü, Afrika 1.7 milyon ölü, Afganistan 1.5 milyon ölü. Uluslararası Komünist Hareket ve iktidarda olmayan Komünist Partiler 10 bin civarında ölü. Toplam ölü sayısı 100 milyona yaklaşmaktadır. Tüm bu farklı komünist rejim ve örgütlere ortak bir psikoloji hakimdi. Acıma, şefkat, merhamet gibi insani duygular ve vicdan hassasiyeti tamamen kaybolmuştu. İnsan toplumları bir anda vahşi hayvanların yaşamak ve beslenmek için elde etmeye çalıştıkları savaş ve katliam arenalarına dönüşmüştü. Nasıl vahşi bir hayvan besin ve yerleşim yeri elde etmek için kendi türleriyle kıyasıya bir çatışmaya giriyorsa, işte bu insanlar da aynı şekilde hayvanlar gibi davranıyorlardı. Çünkü Darwin'in dogması onları aslında bir hayvan olduklarını ve hayvanlar nasıl yaşam için mücadele ediyorlarsa kendilerinin de öyle davranması gerektiğini öğretmişti. Bu insanlık dışı hareketlerinin sahte bir bilimsellik maskesiyle makuliyet kazandığını zannediyorlardı. Bolşevik liderlerin saldırganlık, terör ve katliamlar konusunda bu kadar açık ve cüretkar konuşabilmelerinin tek nedeni Darwin'in evrim teorisinden aldıkları onaydı. P.J. Darlington, bir evrimci olarak Naturalistler için Evrim isimli kitabında vahşetin, evrim teorisinin doğal bir sonucu olduğuna ve hatta bunun meşru bir davranış olduğuna dair inancını şöyle itiraf eder. Birinci nokta bencillik ve vahşet içimizdeki doğal bir şeydir. En uzak atamızdan bize miras kalmıştır. O zaman vahşilik insanlar için normaldir. Evrimin bir ürünüdür. Bir evrimcinin bu itirafından da anlaşıldığı üzere Darwin'in evrim teorisini yol gösterici olarak kabul eden komünist ideolojinin diğer insanları hayvan olarak algılaması, onlara hayvanlara uygun gördüğü muameleler göstermesi, onlara zulmetmesi son derece doğaldır. Çünkü bu kişi komünist Darwinist ideolojiyi benimseyerek bir yaratıcısı olduğunu, yeryüzünde bulunmuş amacını ve hesap günü dünyada yaptıklarından onun huzurunda hesap vereceğini unutur. Bunun sonucu olarak da Allah korkusu ortadan kalkan her insan gibi yalnızca kendi çıkarlarını düşünen bir bencil, acımasız bir zalim, hatta gözü dönmüş bir katil haline gelir. Allah böyle insanların durumunu ve karşılaşacakları sonu şöyle haber verir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yol ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere tecavüz ve haksızlıkta bulunanların aleyhinedir. İşte bunlara acıklı bir azap vardır. Şura Suresi 42. Sonuç: komünizm, dinsizliğin insanlara yaşattığı bir dehşettir. Komünistlerin, Nazilerin veya sömürgecilerin yaptıkları katliamları, işledikleri cinayetleri, insanlara kasıtlı olarak yaşattıkları ızdırapları düşünenler, bu fikrin savunucularının nasıl olup da insanlıktan bu kadar çıkabildiklerini düşünecektir. İşte bu liderlerin yaşattığı vahşetin ve zulmün temelindeki tek neden dinsizlik ve bu insanların Allah korkularının olmayışıdır. Allah'tan korkup sakınan ve ahiretin varlığına kesin olarak iman eden bir insan, buraya kadar anlattığımız zalimliklerin, haksızlıkların, adaletsizliklerin, cinayetlerin hiçbirini kesin olarak yapamaz. Üstelik Allah'a ve ahirete inanan bir insan, ne kadar yoğun telkin edilirse edilsin, böyle sapkın bir ideolojinin peşine takılıp sürüklenmez. Fakat dinsiz ve Allah'tan korkmayan insanlar hiçbir konuda sınır tanımazlar. Kendisinin ve tüm diğer canlıların tesadüfler sonucunda cansız maddelerden evrimleştiğine inanan, atalarının hayvanlar olduğunu zanneden, madde dışında hiçbir varlığı kabul etmeyen bir insan, biraz telkinle her türlü acımasızlığı kolaylıkla gerçekleştirebilir. Belki bu tip insanlar ilk bakışta kimseye zarar getirmiyor gibi görülebilir. Ancak ortamı oluştuğunda bir anda toplu katliam yapan bir caniye, sırf kendi fikrini kabul etmiyor diye insanları acımasızca döven veya açlıktan öldüren bir katile, nefret, kin ve şiddet dolu bir insana dönüşebilir. Çünkü inandığı dünya görüşü ve değerler bunu gerektirmektedir. 1970 Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan Rus yazar Alexander Solzhenitsyn, 1983'te Londra'da yaptığı bir konuşmada Rus halkının başına neden bu kadar şeytani olaylar geldiğini şöyle açıklamıştı. Yarım yüzyıl önce henüz bir çocukken yaşlıların Rusya'nın başına gelen felaketlerin nedeni için şöyle dediklerini hatırlıyorum. İnsanlar Allah'ı unuttular. Tüm bu felaketlerin nedeni bu. O zamandan beri 50 yıldır devrimimizin tarihi üzerinde çalıştım. Yüzlerce kitap okudum. Yüzlerce şahit dinledim. 8 cilt kitap yazdım. Ama 60 milyon insanı yok eden devrimin ana sebebini formüle etmemi isterseniz şunu tekrarlamaktan başka bir şey yapamam. İnsanlar Allah'ı unuttular. Tüm bu felaketlerin nedeni bu. Solzhenitsyn bu tespiti son derece isabetlidir. Gerçekten de bir toplumu bu derece dehşete sürükleyecek, her türlü zulme göz yummasına, seyirci kalmasına neden olacak tek şey Allah'ı unutmasıdır. Oysa Allah asla unutmayan ve yanılmayandır. Komünizmin acımasız liderleri kendilerince dünyada bir sistem kurup kitleleri yönettiklerini, büyük bir güç ve kudret sahibi olduklarını zannetmişlerdir. Hatta gizli toplantılar yapmışlar, daha çok güç ve kudret sahibi olmak için insanlara yapacakları zulümleri fısıldamışlardır. Ancak onlar tüm bunları yaparken Allah kendilerinden haberdardır ve yaptıklarının karşılığını verecektir. Kur'an'da şöyle bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah hepsini dirilteceği gün onlara neler yaptıklarını haber verecektir. Allah onları yaptıklarıyla bir bir saymıştır. Onlar ise onu unutmuşlardır. Allah her şeye şahit olandır. Allah'ın göklerde ve yerde olanların tümünü gerçekten bilmekte olduğunu görmüyor musun? Kendi aralarında gizli toplantılar düzenleyip fısıldaşmakta olan üç kişiden dördüncüleri mutlaka odur. Beşin altıncısı da mutlaka odur. Bundan az veya çok olsun, her nerede olsalar mutlaka o kendileriyle beraberdir. Sonra yaptıklarını kıyamet günü kendilerine haber verecektir. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir. Mücadele Suresi 6-7. Bir de bu acımasız liderlerin peşinden giden, onların ardından sürüklenen kitleler vardır. Bunların durumu da Kur'an'da bildirilmiştir. Bir ayette, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şeyle zulmetmez. Ancak insanlar kendi nefislerine zulmediyorlar, diye haber verilir. Yani bu insanlar da Allah'ın dinini unutarak ve Darwinist liderlerin peşine takılarak kendi kendilerine zulmetmişlerdir. Yine bir başka ayette yeryüzünde meydana gelen kötülüklerin insanların kendileri yüzünden olduğu şöyle bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanların kendi ellerinin kazandığı dolayısıyla karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Umulur ki dönerler diye Allah onlara yaptıklarının bir kısmını kendilerine tattırmaktadır. Rum Suresi 41. Bu belaların tekrar insanlığa zarar getirmelerini engellemenin tek yolu ise insanların Allah'a ve ahiret gününe iman ederek yaptıklarının tümünden hesap vereceğini unutmadan yaşamalarıdır. Allah'ın tüm insanlara indirdiği Kur'an'a tabi olarak orada emredilen sevgi, şefkat, merhamet, fedakarlık gibi güzel ahlak özelliklerine sahip olmalarıdır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Erkek olsun, kadın olsun, bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. Nahl Suresi 97.